Ayrım 25.
Kıptilerin bu dünyada kendilerine bir yer bulacaklarını söylemek başka şey, toprakların %90'ını ellerinde bulunduran paşaların bozuşmuş yönetim biçimine son vermekten söz etmek başka şey. Mısır'ın yönetimini ele geçirmekten, yanlışlarını düzeltmekten söz etmek. Nesim, öyle mi söylüyor diye kekeledi, ciddi yüzlü adam başıyla onayladı. Evet, Tanrı'ya şükür toplantımız hala gizli. Sonunda cin tutmuş biri gibi çılgınca bağırıp çağırmaya başladı. Gerekirse amacımıza ulaşmak için bedevileri silahlandıracakmış. Bu konuda bir şeyler yapabilir misin? Nesim kuruyan dudaklarını yaladı. Hiç bilmiyorum dedi. Bu tür vaazlardan sonra biz hareketimizin geleceği için çok kaygılıyız. Bu konuda ancak sen bir şeyler yapabilirsin. Sana güveniyoruz. Onun durdurulması gerekiyor sevgili Nesim. Ya da hiç değilse bizim rolümüzü anlaması sağlanmalı. Yaşlı Taor'la çok sık görüşüyor. Her zaman çölde onun yanında. O kadının siyasal görüşleri olduğunu sanmıyorum. Ama Nauruz din coşkusunu onunla buluşmalarından alıyor. O kadından bize söz etti. Yakıcı güneşin altında kumların üzerine birlikte düz çöküp saatlerce dua ettiklerini anlattı. O artık bana hep görünüyor. Ben de ona dedi. Böyle söyledi. Sonra çok içki içmeye başladı. Hemen ilgilenilmesi gereken bir konu bu. Nesim, onu hemen göreceğim demişti. Şimdi kendisinden çok daha güçlü olduğunu bildiği bir Justin'in kara, tasasız gözlerine bakmak için başını döndürürken aynı cümleyi sanki bir bıçağın keskinliğini denermiş gibi kafasında sınayarak alçak sesle yineledi. Şu ya da bu bahaneyle onu görmeyi erteleyip durdurmuştu. Oysa er geç görmek zapturapt altına almak zorundaydı. Ama bu onun bildiğinden çok daha başka bir Nauruz olacaktı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi araya bir de Percy Warden'ın münasebetsiz ölümü ve ihaneti girmiş, Nauruz'un aklının ermediği kaygılarını büsbütün ağırlaştırmıştı. Hummalı zihni sonsuza doğru uzanan iki koşut ray üzerinde gidip geliyordu. Çemberin yavaş yavaş daraldığını, kendi türettiği kaygıların ağırlığı altında boğulur gibi olmaya başladığını duyumsuyordu. Her şey öylesine birdenbire olmuştu ki, birkaç haftalık bir meseleydi. Kararları kendi istencinin ürünü gibi değil, kendi dışında oluşmuş baskılara bir tepki gibi göründüğü için çaresizlik duygusu gittikçe artıyordu. İnsan yutan kumlar gibi kendisini yutan bir tarihsel sürecin kaçınılmazlıkları. Ama artık olayları denetleyemiyorsa bile kendini, kendi sinirlerini denetim altına alması gerekiyordu. Haftalardır öz denetimini yatıştırıcı ilaçlara bırakmıştı. Oysa bunlar bilinçaltının seyirmelerini geçici olarak kovmaktan başka işe yaramıyordu. Alçakça öldürülme tehlikesine karşı tabanca talimleri yapmak gibi çocukça yararsız bir şeydi, sorunu çözmüyordu. Çocukluk düşlerinin saldırısına uğramış, onların tutsağı olmuştu. Durup dururken dışarı fırlıyor, uyanık yaşamını neredeyse ele geçiriyorlardı. Baltazar'a danıştı ama kendini sıkan gerçek kaygılarını ona açamadı kuşkusuz. Bunun üzerine kurnaz dostu düşlerini elinden geldiğince bir kağıda not etmesini önerdi ona. Bu da yapıldı. Ama insan ruhsal baskılarla açıkça yüz yüze gelip onlara egemen olmadıkça, titreyen usun korkularıyla kavgaya tutuşmadıkça onlardan kurtulamaz. Nauruz'la yapacağı görüşmeyi daha sonraya kendini buna dayanacak kadar güçlü ve iyi duyumsayacağı zamanı ertelemişti. Neyse ki toplantılar pek sık yapılmıyordu. Ama kardeşiyle karşılaşmak için durumunu her gün biraz daha az elverişli buluyordu. Sonunda tam zamanında söylenen bir sözle onu Karmob'u Girg'e gönderen Justin oldu. Paltosunun yakasını tutarak ağır ve kesin bir biçimde "Bizi birbirimizden sonsuza kadar ayıracağını bilsem gidip onu ben kendim öldürmeyi önerirdim. Ama bunun yapılması gerektiğine karar verdiysen, senin yerine bu buyruğu verecek cesaretim var, dedi. Ciddi değildi kuşkusuz. Onun aklını başına getirmek için başvurulmuş kurnazca bir oyundu. Nesim'in kafası o an hemen duruldu, kararsızlık bulutları dağıldı. Böylesine korkunç ama aynı zamanda böylesine sakince söylenmiş, içinde kararlılığın gururunu bile taşımayan bu sözler onun Justin'e olan tutkulu aşkını yeniden alevlendirmiş, neredeyse gözlerini yaşartmıştı. Koyu dindar biri bir ikonaya nasıl bakarsa öyle baktı ona. Gerçekten de şu anda kımıltısız asık yüzüyle, için için yanan gözleriyle eski zamana ait bir Bizans resmine benziyordu. Elleri titreyerek "Justin," dedi. Justin kurumuş dudaklarını yaladı, boğuk bir sesle "Nesim," diye yanıtladı. Ama gözlerinde vahşice bir kararlılığın ışığı parlıyordu. Nesim neredeyse sevinçle, çünkü engel ortadan kalkmıştı. "Ben bu akşam gideceğim, korkma. Şöyle ya da böyle her şey yoluna girecek," dedi. Birden bütün damarlarına güç dolmuştu, kardeşinin aklını başına getirmeye, halkının, Kıptilerin başını belaya sokacak bir tehlikeyi savuşturmaya kararlıydı. O öğleden sonra büyük arabayla yola çıktığı zaman telefonla çağırttığı atların kendisini bekleyeceği kanallara giden tozlu şosede düşüne düşüne hızla ilerlerken de en son kararlı ruh durumu onu yalnız bırakmamıştı. Kardeşini görmek, ona meydan okumak, otoritesini göstermek, kendi gözünde saygınlığını yeniden kazanmak için sabırsızlanıyordu. Çiftlik kahyası Ali, ondaki bu yeni kararlılık durumunu sıcak bir biçimde onaylar görünen her zamanki inceliğiyle onu ırmağın geçit yerinde karşıladı. Ne de olsa kendisi büyük oğuldu. Adam Naruz'un beyaz Arap atını getirmişti. Kanalların kıyısını izleyerek büyük bir hızla eşkin yürüyüşe geçtiler. Çalkantılı sudaki yansımaları da onlarla yarışıyordu. Yalnızca kardeşinin evde olup olmadığını sormuş, evde olduğunu bildiren sözsüz bir yanıt almıştı. Yol boyu başka bir şey konuşmadılar. Akşam karanlığının menekşe rengi ışığı şimdiden ortalığı kaplamıştı, gölden yeryüzünün buğusu yükseliyordu. Sivrisinekler gümüş renkli akınlar halinde sönen güneşin gözüne ulaşmak için yükseliyor, sıcaklığın anısını kanatlarına biriktirmek istiyorlardı. Kuşlar ailelerini topluyorlardı. Her şey nasıl da dingin görünüyordu. Yarasalar karanlık köşelerde ağır ağır zikzaklar çizmeye başlamışlardı. Yarasalar. Husnanilerin evi menekşe renkli, serin yarı karanlığa şimdiden gömülmüştü. Uzun beyaz minaresi gün batımında hala alev alev parlayan küçük köyün gölgesinde sanki alçak tepeciğin koltuk altına sıkıştırılmış gibiydi. Attan inerken kırbacın uyuşuk şakırtısını duydu, evin en üst balkonunda ayakta durmuş, avlunun mavi havuzuna gözlerini dikmiş olan adamın karaltısı gözüne ilişti. Naruz'du. Ama gene de nedense Naruz değildi. İnsanın iyi tanıdığı birinin tek bir hareketi bile ondaki iç değişimi ele verebilir mi? Orada ayakta durmuş, avlunun loş kuyusuna dikkatle bakan adamın duruşuna yeni, kaygılandırıcı bir gösterişçilik, Naruz'un anımsayabildiği davranış dağarcığından olmadığı söylenebilecek bir güç yansıyordu. Atın yularını tutan çiftlik kahyası alçak sesle, "Her akşam böyle çalışıyor, kamçısını yarasalarda deniyor," dedi. Nesim birden ne diyeceğini şaşırdı. Alçak sesle, yavaşça, "Yarasalar mı?" diye sordu. Balkondaki adam, bu çok yeni izlenimi uyandırmış olan Naruz, birden bir kıkırtı çıkartarak boğuk bir sesle, "13," diye haykırdı. Nesim kapının iki kanadını da ardına kadar açtı, arkasından vuran ışıkta kapı pervazıyla çevrelenmiş olarak durdu. Sakin, neredeyse sohbet eder gibi bir sesle yukarıya, kararan gökyüzüne bakarak konuştu. Sesini merdiven boşluğunun en tepesinde yeni başında çöreklenmiş yatan kırbacı ile birlikte ayakta duran o paltoya sarılmış karaltıya doğru bir vantrilok gibi fırlattı. Çocukluklarının geleneksel selamını sevecenlikle haykırdı. Ya Naruz. Kısa bir duraksamadan sonra ya Nesim yanıtı geldi ve ardından gittikçe kapanan uzun bir suskunluk çöktü. Gözleri alacakaranlığa alışan Nesim yırtılmış şemsiye parçalarına benzeyen yarasa gövdeleriyle avlunun dolu olduğunu gördü. Kimileri kendi kanlarının gölcüğünde çırpınıp debeleniyor, kimileri parçalanmış durumda hiç kımıldamadan yatıyordu. Demek akşamları Naruz bu işle uğraşıyordu ha? Yarasalarda kamçısını denemekle kararsızlık içinde ne söyleyeceğini bilmeden bir süre durdu. Çiftlik kahyası onun arkasından büyük kapıları hemen kapattı. Şu anda karanlığın içinde koyu bir karaltı halinde dikilen Nesim, merdivenin yukarısına tanımadığı kardeşinin tetik bir uyanıklıkla ayakta durduğu yere bakıyordu. Bir yarasa ışığı yarıp geçti. Naruz'un kolunun istemsiz bir hareketle ileri fırlayıp sonra yanına düşüşünü gördü. Merdivenlerin ta tepesindeki o elverişli noktadan aşağıdaki hedeflerini vurabiliyordu. Bir süre ikisi de konuşmadılar, sonra gıcırtıyla bir kapı açıldı. Nesim'in yoluna çaprazlama bir ışık oku düştü, çiftlik kahyası elinde bir süpürgeyle ek yapıdan çıkıp avlunun zeminine karmakarışık serilmiş çırpınan gövde parçalarını süpürmeye başladı. Naruz biraz önce eğilip onun süpürüşünü dikkatle izledi, parçalanmış gövdeler ek yapının önüne yığıldığı zaman kısık bir sesle "13 değil mi?" diye seslendi. 13. Nesim'in sıkıntılı, asabi bir titreme geçirmesine yol açtı sesi. Çünkü uyuşturucu almışa benziyordu. Belki haşiş ya da afyon içmiş birinin sert, buyurgan sesiydi. Bilinmeyen bir evrende yeni bir yörüngeden buyruk gönderen birinin sesi. Ciğerleri iyice doluncaya kadar ağır ağır içine çekti soluğunu. Sonra merdivenin tepesindeki karaltıya doğru başını kaldırarak bir kez daha konuştu. Ya Naruz, çok önemli bir konuda seninle konuşmaya geldim. Naruz, bir çoban köpeği sesiyle terslercesine yukarı çık, seni burada bekliyorum Nesim, dedi. Bu ses Nesim'e pek çok şeyi açıkladı. Çünkü kardeşinin sesinde eskisi gibi gelişine sevindiğini gösteren en küçük bir belirti yoktu. Başka zaman olsa kendisini karşılamak için merdivenleri ikişer ikişer atlayarak paldır küldür iner, ne iyi ettin de geldim Nesim diye haykırırdı. Nesim avluyu geçip elini tozlu tahta trabzana koydu. Gökyüzüne karşı tek başına ayakta dikilen, ağırlıksız, uzun kamçısını elinde zahmetsizce tutan insan gölgesiyle gölgeli avlunun birlikte çizdikleri tablonun içinde kendi varlığını kabul ettirmek istermişçesine sert ve kesin bir sesle konuştu. Çok önemli, dedi. Naruz alçak bir ses perdesiyle yukarı gel sözlerini yineledikten sonra birden yere oturup kamçısını yanı başına en üst basamağa bıraktı. Nesim, Karm Abu Girge gelişinin ilk kez böyle selamsız sabahsız karşılandığını düşündü. Gözlerini yukarı dikerek dik merdivenlerden ağır ağır çıktı. Birinci kat daha aydınlıktı. En üst katta ise kardeşinin yüzünü görmesini sağlayacak kadar ışık vardı. Naruz sırtında paltosu, ayağında çizmeleri hiç kımıldamadan oturuyordu. Ağırlıksız kamçısı korkuluğun üzerinde kıvrılmış yatıyordu. Sapı Naruz'un dizlerindeydi. Yanı başında tozlu tahta döşemenin üzerinde yarı yarıya boşalmış bir cin şişesi vardı. Çenesini göğsüne dayamış yaklaşan yabancıya tuhaf, kararsız bir kederin yanı sıra kıyıcılık da yansıtan bir yüzle kabarık tüylü kaşlarının altından yan yan bakıyordu. Eski bir numarasını yineliyor, azı dişlerini sıkıp bırakarak şakak kaslarının kirişlerini kasıp gevşeterek sanki şakakları atıyormuş görüntüsü yaratıyordu. Ağabeyinin ağır ağır çıkışını bu sıkıntılı kararsızlık içinde izledi. Kararsızlığının arkasında göstermemeye çalıştığı öfke birikiminin için için yanan ateşi görülüyordu. Nesim en son sahanlığa vardığı, en son merdiveni tırmanmaya başladığı sırada Naruz yerinden kımıldadı. Birden ancak ev köpeğine bağırarak çıkartılacak boğulur gibi bir üreme sesi çıkardı ve kıllı elini öne uzattı. Nesim durakladı. Kardeşinin yeni, buyurgan ama özel bir korkutma anlamı taşımayan bir sesle "Orada dur Nesim" dediğini duydu. Durdu, hiç tanımadığı bu el hareketinin neredeyse lanet okuma durumunda öne uzatılmış güçlü elin, gergin ama durmadan titreyen parmakların ne anlama geldiğini daha iyi yorumlayabilmek için merakla öne eğildi. Sonunda sakin ama derin bir tiksintiyle çınlayan bir sesle "Sen içki içiyorsun Naruz. Böyle bir şey yaptığını ilk kez görüyorum." dedi. Kardeşinin çarpık dudaklarında kendi kendini aşağı sarmış gibi bir gülümsemenin gölgesi dolaştı. Gülümseme birden yayılıp tavşan dudağını bütün çıplaklığıyla ortaya seren ağır bir sırıtmaya dönüştü. Sonra sanki yansıtamayacağı bir düşünce tarafından geri çağrılmış gibi içeri kaçtı, yok oldu. Şu anda Naruz da kendi kendini güvensizce kutlayan, hem tatsız hem şaşkın bir gurur duyan adamın hali vardı. Boğuk sesiyle, "Benden ne istiyorsun? Hemen söyle Nesim, ben çalışıyorum." dedi. "Haydi içeri girip baş başa konuşalım." Naruz başını ağır ağır iki yana salladı. Bir süre düşündükten sonra kırıcı bir sesle "Burada konuşabilirsin." dedi. Bu alışılmamış yanıtlara çok ilerleyen Nesim uyuyan bir insanı uyandırmak istermişçesine "Naruz lütfen!" diye sertçe bağırdı. Merdivenin başında oturan adam anlaşılmaz bir biçimde öfkeli ama kederli bakışlarla dik dik baktıktan sonra bir kez daha başını iki yana salladı. "Sana söyledim Nesim," dedi duyulur duyulmaz bir sesle. Nesim'in sesi kırıldı, avlunun sessizliğinde birdenbire düştü. Şimdi neredeyse acır gibi "Seninle kesinlikle konuşmam gerek, anlıyor musun?" dedi. "Şimdi burada konuş, dinliyorum." Gerçekten de şu paltonun içindeki adam yepyeni, hiç umulmadık biriydi. Nesim yanaklarının yavaş yavaş kızardığını duyumsadı. Birkaç basamak daha çıkıp sertçe "Naruz, beni onlar gönderdi. Sen onlara neler söylüyorsun Allah aşkına? Sözlerinden kurul ürkmüş," dedi. Dişlerinin arasında birden sustu ve Serapoma'nın kendisine bıraktığı pusulayı kararsızca sallayarak bağırdı. Bu yazı onlardan geldi. Naruz'un gözleri bir an için çok duygulu bir gururla parıldadı. İleriye çıkmış çenesi, dikleşmiş geniş omuzları gururuna nedense bir görkem katıyordu. "Benim sözlerim ha Nesim," dedi hırıldar gibi. Sonra başıyla onaylayarak ekledi. "Kuşkusuz Tarun sözleri aynı zamanda. Zamanı geldiğinde biz nasıl davranacağımızı biliyoruz. Kimse korkmasın. Biz düş görmüyoruz." Nesim boğulur gibi "Düş görüyorsunuz," diye haykırdı. Yılgınlık ve tiksintiden çılgına dönmüş bir küçük kardeşin ağabeyiyle göreneğe uymayan konuşma biçiminden çok gocunmuştu. "Düş görüyorsunuz. Sana ne yapmaya çalıştığımızı ama amacımızın ne olduğunu bin kez anlatmadım mı? Köylünün, budalanının birisin." Eskiden olsa bu sözler Naruz'un yüreğine bıçak gibi saplanabilirdi. Ama şimdi hiç yaralayıcı, hiç etkileyici gelmiyordu. Ağzını sımsıkı kapadı, avucuyla ağır ağır bir kesme hareketi yaptı. Kendi gövdesinin önündeki havayı soldan sağa doğru kesti. Kulak tırmalayıcı bir sesle, "Sözler, seni artık tanıyorum ağabey," dedi. Nesim sanki yardım ararmış gibi, sanki anlatmak zorunda olduğu şeyin doğrusunu oturtan adamın kafasına sokabilmek için ağır bir alet ararmış gibi bir an hızla çevresine baktı. Çılgınca bir öfkeye kapılmıştı, ricalarını böylesine anlayışsızlıkla karşılayan bu ayyaş şerife karşı korkunç bir kızgınlık duyuyordu. Titremeye başladı, kuşkusuz açıkça kararını vermiş olarak sakin kafayla İskenderiye'den yola çıktığı zaman böyle bir şeyle karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Sertçe, "Leyla nerede?" diye bağırdı. Sanki ondan yardım umuyordu. Naruz kısa bir kikirti çıkardı, ciddileşerek parmağını şakağına götürdü. "Bildiğin gibi yazlık köşkte. İstersen yanına git," diye homurdandı. Yeniden kıkırdadı, gülünç, çocukça bir yüz ifadesiyle başını aşağı yukarı sallayarak ekledi. "Şu günler sana çok kızıyor. İlk kez bana değil, sana kızıyor. Onu ağlattın Nesim." Alt dudağı titredi. Nesim çaresizlikle, "Ayyaş," dedi ıslıklı bir sesle. Naruz'un gözleri yanıp söndü. Başını geriye atarak çatlak bir kahkaha, kısa bir üreme sesi çıkardı. Sonra birden beklenmedik bir biçimde gülümsemesi yok oldu. Yüzü daha önceki tetik, kederli görünüşünü aldı. Dudaklarını yalayarak çok alçak bir sesle, "Ya Nesim," diye fısıldadı. Sanki yavaş yavaş ölçüyü buluyor gibiydi. Ama öfkeden yüzü bembeyaz kesilmiş olan Nesim, umut kırıklığından deliye dönmüştü. Sonra birkaç adım basamağa çıkıp Naruz'u omzundan sarstı. Artık neredeyse bas bas bağırıyordu. "Budala! Hepimizin başını belaya sokacaksın. Şunlara bak, şu Serapomo'nun verdiği rapora. Sen öyle konuşmayı bırakmazsan kurul dağılacak. Anlıyor musun? Sen delirmişsin. Naruz, Tanrı aşkına, Naruz dediklerimi anlamaya çalış." Ama kardeşinin karşıt dışa vurumlar arasında yalpalayan koca kafası öne eğilmişti. "Naruz, beni dinle." Yavaş yavaş Nesim'in yüzüne doğru kalkan yüz sanki genişlemiş, anlamsızlaşmıştı. Gözler sönüktü ama usun köklü değişikliklerine pek az şey borçlu olan yeni bir bilginin acısıyla doluydu. Gözlerinde şaşkın, kaygı verici bir öfke ve kavrayamamazlık biçimlenmeye çalışıyordu.